Ayrım 7.
Sayfa 73. Başkalarının aileleri onunkine benzemiyordu ve bazı aileler pekala normal olabiliyordu. Erkeklerin çok erken ve tuhaf şekilde ortadan kayboldukları Kazancı ailesinde ise haddinden fazla kadın ve haddinden fazla sır vardı. Asya'nın bu sıralamadaki son keşfi en beteriydi. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın asla güzel bir kadın olamayacaktı. Asya Kazancı bir sonraki sene 17 yaşına bastığında yeni bir keşfe doğru yelken açmıştı. Bu şehre ait değildi. Buraya ait değildi. İstanbul ile bağı, hani şu belediyenin her tarafa koyduğu dikkat, yol çalışması ya da bina restorasyonu verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü özür dileriz tabelalarından daha derin değildi. Geçici bir rahatsızlıktı. Asya'da bu şehrin bağrında. Hemen ertesi yıl 18. yaş gününde tam 2 gün önce Asya evdeki ecza dolabını yağmalamış ve orada bulduğu bütün hapları yutmuştu. Gözlerini tekrar açtığında etrafı teyzeleri, cici annesi ve Gülsüm ninesiyle çevrili bir halde boylu boyunca yatıyordu bir yatakta. Midesinde ne var ne yok kusturup çıkarttıkları yetmiyormuş gibi fincan fincan berbat kokulu boz bulanık bitki çayları içirmişlerdi zorla. Böylece Asya daha evvelki keşiflerine katacak yeni bir hakikatin farkına vararak girmişti 18 yaşına. Bu kavanoz dipli dünyada intihar etmek bir imtiyazdı aslında ve kendisininki gibi bir aileyle yaşarken bu imtiyazdan kolay kolay yararlanamazdı. Neden bilinmez ama Asya Kazancı'nın müzik saplantısı 3 aşağı 5 yukarı o günlerde başlamıştı. Öyle soyut bir müzik aşkı değildi bu. Daha ziyade alabildiğine somut bir saplantıydı. Zira tek bir müzisyene takıntılıydı. Johnny Cash. Onun hakkında her şeyi biliyordu. Arkansas'tan Memphis'e uzanan hayat faslının binlerce ayrıntısını, kafayı kimlerle çektiğini, nelere kederlendiğini, karısına olan aşkını, iniş çıkışlarını, resimlerini, jestlerini ve elbette şarkı sözlerini. Johnny Cash'in şarkı sözlerini hayatının şiarı ilan eden Asya, tıpkı onun bir şarkısında dendiği gibi ıstırap ruhuyla doğduğuna, nereye gitse sorun yaratacağına inanmıştı. Bugün 19. yaşına basıyordu ve kendisini hiç olmadığı kadar olgun hissediyordu. Ne de olsa gide gide kendisini yakından ilgilendiren bir başka olguya varmıştı artık. Annesinin onu doğurduğu yaştaydı. Bu durumda kimse kalkıp da çocuk muamelesi yapamazdı artık ona. Kız çocukları annelerinin kendilerini doğurduğu yaşa gelince kadın sayılmalıydılar. Bu fikirden aldığı kuvvetle homurdandı. Haberiniz olsun, sizi uyarıyorum. Bu sene yaş günü pastası filan istemiyorum. Omuzlar dikilmiş, kollar kavuşmuş, ne zaman böyle dursa iri göğüslerinin iyice meydana çıktığını bir an için unutmuştu. Farkına varsa kuşkusuz yine o her zamanki kambur duruşuna geri dönerdi. Zira Asya Kazancı annesinden aldığı bir diğer genetik yük olan iri göğüslerinden nefret ederdi. Zaman zaman kendini Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen esrarengiz mahluk Dabbetül Arz'a benzetirdi. Kıyamet günü arzı endam edecek, organlarının her biri başka bir hayvandan alınmış o kırma mahluk gibi. Asya'da olmadık parçaların bütünüydü kendi gözünde. Ailesindeki tekmil kadınlardan miras alınmış birbiriyle uyumsuz organlardan oluşuyordu vücudu. Uzun boyluydu. Bu şehirdeki çoğu kadından çok daha uzun. Tıpkı Zeliha teyze gibi. Cevriye teyzenin kemikli, ince damarlı parmaklarına sahipti. Feride teyzenin sinir bozucu ölçüde sivri çenesine, Banu teyzenin fil kulaklarına, aşırı kemerli burnunun benzeri dünyada sadece 2 kişi de vardı. Biri Fatih Sultan Mehmet, diğeri de Zeliha teyze. Beğenseniz de, beğenmeseniz de Sultan Mehmet, Konstantinopolis'i fethetmişti. Burun şeklinin kale alınmamasını sağlayacak kadar önemli bir hadise. Zeliha teyzeye gelince öyle gösterişli ve etkileyiciydi ki burnunun biçimine dikkat çekmeden insanları genel görünümüyle hipnotize ederdi. Ama Asya ne Fatih Sultan Mehmet gibi zaferlere imza atmıştı ne de Zeliha teyzenin albenisine sahipti. Hal böyleyken başkalarının kemerli burnuna bakıp durmalarına nasıl mani olabilirdi ki? Gerçi haksızlık etmemeli. Asya'nın akrabalarından miras aldığı hoş şeyler de vardı. En başta saçları. Kıvırcık, siyah ve gür saçları vardı. Teorik olarak ailedeki bütün kadınlarınki gibi ama pratikte sadece Zeliha teyzeninki gibi. Her daim disiplinli lise öğretmeni Cevriye teyze saçını sıkı sıkı topuz yapardı. Banu teyze ise neredeyse sürekli başörtüsü taktığından her türlü kıyaslamadan muaftı. Feride teyze saçının şeklini ve rengini ruh haline göre değiştirir dururdu. Gülsüm nine pamuk kafaydı. Çünkü saçları bembeyaz olmuştu ve yaşlı kadınların olduklarından daha genç görünmeye çalışmalarının ayıp kaçacağını iddia ederek boyamayı reddederdi. Öte yandan ondan çok daha yaşlı olan cici anne kızıl kınalı saçlarından asla taviz vermezdi. Gittikçe ağırlaşan Alzheimer'ı, ona çocukların isimleri de dahil bir sürü şey unutturmuş olsa da saçlarına kına yakmayı unutacağı benzemiyordu. Olumlu genetik özellikler listesine Asya Kazancı, badem gibi kahverengi gözlerini Banu teyzeden, yüksek alnını Cevriye teyzeden ve çabucak patlamasına sebep olan ama tuhaf bir biçimde onu canlı ve cevval kılan mizacını Feride teyzeden katabilirdi. Geçen her sene onlara, Kazancı kadınlarına daha fazla benzediğini gördükçe tüyleri diken diken oluyordu. Tek bir husus dışında, mantık düşmanlığı. Ne hikmetse Kazancı kadınları ahdetmişçesine irrasyonel oluyordu. Ailede kimsecikler düz mantıktan nasibini almamıştı. Neredeyse bulaşıcı bir akıl mantık dışılık hüküm sürüyordu bu çatı altında. Bunları gözlemledikçe Asya asla akılcı, analitik, zihnin yolundan sapmayacağına dair söz üstüne söz vermişti kendi kendine. Katiyen onlar gibi mantıksız olmayacaktı. 19 yaşına vardığında Asya kendi kişiliğini ve bağımsızlığını kanıtlama ihtiyacıyla öylesine yanıp tutuşuyordu ki en ağlı kavgalara tutuşacak, en olmadık isyanlara kalkışacak hale gelmişti. Şimdi pasta konusundaki itirazını sert bir biçimde dile getiriyorsa hiddetinin ardında işte böyle bir süreç vardı. O salak pastadan istemiyorum artık. Çok geç küçük hanım, yapıldı bile dedi Banu teyze. Yeni açtığı tarot falı üzerinden Asya'ya aceleci bir bakış fırlattı. Bundan sonraki 3 kart olağanüstü iyi gelmezse masadaki fal fesada ve karışıklığa alametti. Ama bilmiyormuş gibi davran, yoksa anneciğin üzülür, sürpriz olsun. Bu kadar malum bir şey nasıl sürpriz olur diye söylendi Asya. Galiba bu da Kazancı ailesinin genlerinden gelen bir özellikti. Her tür saçmalığı olası görebiliyordum bu evde. Her sene aynı pastayı yiye yiye gına geldi. Akıbetimi bilmek için müneccim olmak gerekmiyor. Bu evde müneccimliğe soyunan tek kişi benim, sen değil, dedi Banu teyze göz kırparak. Bu doğruydu, en azından bir ölçüye kadar. Seneler boyu geleceği görme yeteneğini geliştiren Banu teyze artık eve müşteri kabul etmeye ve bundan para kazanmaya başlamıştı. Bir falcının İstanbul'da efsane olması işten bile değildi. Ezkaza, şansın yaver gidip de birine baktığın falının doğru çıkması yeter de artardı bile. Bir de bakmışsın, o kişi önüne gelene anlatmış bunu. Üstelik bir numaralı müşterin olmuş. Rüzgarın ve martıların yardımıyla yayılıyor olmalıydı bu tür haberler. Yoksa nasıl açıklamalı epi topu birkaç haftada müşterilerin kapıda kuyruk oluşturmasını? Banu teyze de falcılık sanatının basamaklarını hoplaya zıplaya tırmanmış, attığı her adımda daha meşhur olmuştu. Şehrin her yerinden akın ediyordu şimdi müşterileri. Bakirelerle dullar, genç kızlarla dişsiz nineler, fakirlerle zenginler, evhamlarına, kuruntularına gömülmüş kim varsa, kaderin onlara ne getireceğini öğrenmeye can atarak geliyordu buraya. Bir dolu soruyla çıka gelir, sorularına hem kısmi cevaplar bulmuş hem de yenilerini eklemiş vaziyette giderlerdi. Kimi müşteriler minnettarlıklarını ifade etmek için ya da kadere rüşvet verme umuduyla büyük paralar öderdi. Ama aralarında tek kuruş olsun vermeyenler de vardı. İstedikleri kadar çeşitli olsunlar, müşterilerin bir ortak noktası vardı. İstisnasız hepsi kadındı. Banu teyze kendini kâin ilan ettiği gün ne olursa olsun asla erkek müşteri almamaya yemin etmişti. Bu süre zarfında görünümünden başlayarak pek çok şey köklü bir değişimden geçmişti Banu teyzenin. Falcılık kariyerinin başlangıcında özensizce omzuna atılmış nakışlı alıcılı şallarla gezerdi evin içinde. Çok geçmeden şalların yerini kaşmir etoller, onun yerine paşmina atkılar, onun yerine gevşek bağlanmış ipek türbanlar almıştı. Hep kırmızı tonlarında. Sonra Allah bilir ne zamandır gizliden gizliye düşündüğü bir kararı ilan edivermişti aniden. Maddi ve dünyevi her şeyden elini eteğini çekecek, kendini tümüyle Yaradan'ın hizmetine adayacaktı. Nihayet bu uğurda bir nedamet devresi geçirmeye ve eskiden dervişlerin yaptığı gibi bütün dünyevi kibirleri terk etmeye hazır olduğunu ilan edecek kadar ileri gitmişti. Senden derviş merviş olmaz, kendine gel abla demişti kız kardeşlere hep birazdan. Kazancı ailesinin şeceresinde eşi menlendi duyulmamış şıhların şeyhlerin. Bu tuhaflıktan onu vazgeçirmeye kararlıydılar. Bu niyette üçü birden itirazlarını saymışlardı. her biri olabildiğince ikna edici bir üslup ve sesle. Farkındaysan dervişler çuval ya da kaba yünden mintanlar giyerlermiş. Kaşmir şallar değil, demişti Cevriye teyze kız kardeşler içerisinde en kasvetlisi, en gamlısı. Giysilerinden rahatsız olan Banu teyze tedirginlikle yutkunmuştu bu itiraz karşısında. Üstelik dervişler ya keçe ya saman üzerinde yatarmış. Senin gibi kuş tüyü ortopedik yataklarda değil, diye destek çıkmıştı Feride teyze. Kız kardeşler içinde en dengesizi, en leylası. Banu teyze sorgucularıyla göz temasında bulunmamak için karşı duvara bakmış, hiç sesini çıkarmamıştı. Ne yapabilirdi ki? Ortopedik özel yatakta yatması sırt ağrısından duramazdı. Fakri mutlak mertebesine ortopedik yatağından vazgeçmeden varacaktı. Hem derviş dediğin evvela nefsini öldürür. Bir de sana bak, safi nefs. Zeliha teyzeydi bu. Kız kardeşler içinde en sivri dilisi, en pervasızı. Kendini savunma arzusuyla karşı saldırıya geçmişti Banu teyze. Hiç de değil, benim de yok nefsim. Varsa da bundan böyle olmayacak. O günler geride kaldı. Sonra yeni edindiğim mistik ses tonunu eklemişti. Ahdım olsun ki nefsimle mücadele edeceğim ve onu yeneceğim. Kazancı ailesine ne zaman biri olağan dışı bir şey yapmaya kalksa diğerleri hep aynı davranış tarzını benimserdi. Aman buyur bildiğin gibi yap, sanki çok umurumuzdaydı. Bu sefer de farklı olmamış, kimse Banu teyzenin iddiasını ciddiye almamıştı. Ne var ki bu konuşmanın ardından Banu teyze odasına gitmiş, kapısını çarpmış ve mutfakla banyoya yaptığı kısa ziyarete haricinde o kapıyı 40 gün boyunca açmamıştı. Bir de bir keresinde üstüne karton bir levha yapıştırmak için açmıştı o kapıyı. Buraya girmeden evvel terk eyleysin nefsini. İnziva günlerinin ilk başlarında Banu o günlerde dünya üzerinde son demlerini yaşamakta olan 5. Sultan'ı da yanına alma teşebbüsünde bulunmuştu. Nedamet mevsiminin yalnızlığında kedinin kendisine can yoldaşı olacağını düşünmüştü herhalde. Yoksa tabii dervişlerin evcil hayvan beslediğine tanık değildi. Ama zaman zaman gayet antisosyal olsa da böyle yalıtılmış bir müzevi hayat 5. Sultan'a ağır gelmişti. Onun dünya nimetlerinden vazgeçesi yoktu. Banu teyzenin hücresinde topu topu birkaç saat geçirebilmişti ancak. Ardından miyavlaya miyavlaya ortalığı yıkmış, kapıyı tırmalamış, en nihayetinde kendini odadan dışarı attırmıştı. Yegane can yoldaşını böylelikle kaybeden Banu teyze kendini yalnızlığına gömmüş ve konuşmaya bırakıp herkese sağır dilsiz gibi davranmaya başlamıştı. Takip eden 40 gün, 40 gece boyunca yıkanmayı, saçlarını taramayı, hatta en sevdiği dizi olan Kara Sevda Sarmaşı'nın lanetini seyretmeyi bile bırakmıştı. Ama esas şok, daima muazzam iştahlı olan Banu teyzenin ekmekle sudan başka bir şey yemez hale gelmesiydi. Karbonhidratları, hele hele ekmeğe düşkünlüğüyle nam salmıştı gerçi ama kimse onun salt ekmekle hayatta kalabileceğine ihtimal vermiyordu. Onu baştan çıkartmak için 3 kız kardeş ellerinden geleni yapmışlardı o dönem. Türlü türlü yemekler pişirip bütün evi leziz tatlıların kokusuyla doldurmuş, balıklar kızartıp etler kavurmuş, iyice koksun da bir tarafı şişsin çıksın artık odasından diye her yemeğe bir batman tereyağı koymuşlardı. Ama ne fayda? Banu teyze yolundan dönmemişti. Kuru ekmeğine sarıldığı gibi aldığı karara da sarılmıştı dört elle. Bulaşık, çamaşır, televizyon, komşularla dedikodu, günlük hayatın rutinlerini birer birer terk etmişti. O günlerde kız kardeşi ne zaman kapısını aralayıp ne yaptığına baksalar Kur'an okurken bulmuşlardı büyük ablalarını. Etrafını çevreleyen saadet ve huzur ailesi öyle barizdi ki bunca senedir onu tanıyanlar için neredeyse bir yabancı halini almıştı. Sonra 41. günün sabahında herkes kahvaltıda sucuklu yumurta yerken Banu ayaklarını sürüyerek odasından çıkmıştı. Yüzünde kocaman bir gülümseme, gözlerinde tekinsiz bir ışık, başında da vişne rengi bir eşarpla. O kafandaki şey de ne? Olmuştu Gülsüm Nine'nin ilk tepkisi. Şu andan itibaren inancım gereği başımı örteceğim. Bu ne densizlik? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Diye söylenmişti Gülsüm Nine. Nereden çıktı şimdi türban mürban? Yok bizim ailemizde böyle bağnazlıklar. Türk kadını çarşaftan kurtula 80 sene oldu demişti Cevriye teyze uzmanlık alanını konuşturma gayretiyle. Tarihin akışını tersine mi çevirmeye çalışıyorsun? Çıkar şunu kafandan. Ama Banu teyze Nuh demiş, peygamber dememiş, türbanını çıkarmamıştı. Kendini kâhin ilan etmesi bile bu başörtüsü meselesi kadar şaşırtıp alt üst etmemişti aile fertlerini. Tıpkı görünüşü gibi kafasının içi de ani bir dönüşüme uğramıştı Banu teyzenin. İlk başlarda sadece kahve falına bakıyordu. ama zamanla yeni ve hiç de geleneksel olmayan teknikler uygulamaya başlamıştı. Tarot kartlarının yanı sıra kuru fasulye taneleri, bozuk paralar, tesbih boncukları, kapı zilleri, taklit inciler, gerçek inciler, okyanus çakılları gibi akla hayale gelebilecek her türlü şeye okuma yeteneğini sahipti artık. Herhangi bir şeye kullanabilirdi. Yeter ki paranormal alemden haber getirsin. Bazı Banu teyze omuzlarına dönüp konuşmaya başlar, adeta omuzlarıyla hararetli bir sohbete girişirdi. İddia ettiğine göre 2 adet cin vardı omuzlarında. İyi olan sağında, habis olan solunda. İkisinin de isimlerini bildiği halde asla yüksek sesle telaffuz etmezdi. Onun yerine birine Şeker Şerbet Hanım, diğerine de Ağulu Bey derdi. Madem habis bir cin var sol omzunda, ne demeye alaşağı etmiyorsun yaratığı diye sormuştu Asya bir keresinde en büyük teyzesine. Çünkü insanın hayatında öyle anlar gelir ki iyilik de yetmez, iyiler de. Kötülerin yardımına ihtiyaç duyuverirsin, olmuştu aldığı cevap. Asya boş boş bakmıştı ona. En büyük teyzem olarak bana örnek olman gerekmiyor mu? Sen de tutmuş, zaman zaman kötülere ihtiyacımız var diyorsun. Bizim evde her şey ters valla. Sen ne dersen de demişti Banu teyze dikkatlice yerine bakarak. Bu dünyada öyle habis şeyler vardır ki Allah muhafaza yüreceği tertemiz insanların bunlardan hiç haberi yoktur. İsabet. Varsın bilmesinler zaten. Bilseler iyi kalamazlardı. Değil mi ya? Asya başıyla onaylamaktan kendini alamamıştı. Hem Johnny Cash'in de bu fikre katılacağını hissediyordu. Ama eğer bir kötülük madenine düşmüşsen, sağın solun necasetle kuşatılmışsa ya da görülecek bir hesabın varsa, o iyi kalpli insanlar derman olamaz yarana. İyilerden yardım isteyemezsin. Onun yerine kötü cinlerden mi yardım alacağımı söylemeye çalışıyorsun diye karşılık vermişti Asya. Belli mi olur? Demişti Banu teyze başını bilgiç bilgiç sallayarak. Hoş, gönül ister ki asla mecbur kalmayasın kötünün yardımını. İnşallah lüzum duymazsın. Ama velev ki duydun, o zaman sana kötü bir cin gerek. Bir daha konuşmamışlardı bu mesele hakkında. İyilerin aczi ve kötülüğün gerekliliği teması anlık bir sapma olarak kalacaktı aile sohbetlerinin tutanaklarında. Yakın zamanlarda Banu teyze sık sık değiştirdiği fal tekniklerini bir kez daha yenileyip kavrulmuş fındık okumaya başlamıştı. Kuzinede özenle kavurduğu fındıkların çıtırtılarından ahbarı gayba dair türlü türlü manalar da devşiriyor, tabiatın ve kainatın fındıklar aracılığıyla ona sırlarını fısıldadığını iddia ediyordu. Gaybı bilen yalnızca Allah'tır düsturuna hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek için öğrendiklerini açık açık ifşa etmek yerine perdeli ve sırlı ihbar etmekteydi. O ne derse desin, Kazancı ailesi bu işitilmemiş icadın kökeninde Banu teyzenin iştahının yattığından şüpheleniyordu. Muhtemelen fala bakarken arada avuç avuç fındık götürüyordu. Kahve tervesine bakmaktan daha leziz bir yöntem olduğu kesin. Ailenin ortak inancı buydu. Başka herkesin farklı yorumları vardı. İstanbul'da dolaşan rivayetlere bakılırsa pek mübarek bir kadın olduğundan muhtaç müşterilerinden para talep etmiyor, ona sadece bir avuç fındık getirmelerini istiyordu. Fındık onun Ali Cenaplığından ve hakikat şinaslığının simgesi haline gelmişti. Neticede bu tekniğin tuhaflığı şöhretine şöhret katmıştı. Fındık ana diyorlardı ona. Zelil cinler, kavrulmuş fındıklar. Asya Kazancı zaman içinde büyük teyzesinin her türlü tuhaflığına alışmış olsa da kabullenmekte zorlandığı bir şey vardı hala. İsmi. Banu teyzenin fındık anaya dönüşmesini kabul etmek imkansızdı. Bu yüzden de ne zaman evde müşteriler olsa ya da masanın üzerinde tarot kartları açılsa ondan uzak dururdu. Belki de bu sebeptendir ki Asya teyzesinin söylediği son sözleri gayet iyi duyduğu halde duymazlıktan gelmişti. Tam o anda Feride teyze üzerinde doğum günü pastasının parladığı kocaman düz bir tabakla odaya girmesi gafletin verdiği saadeti yaşamaya devam edecekti. ''Aa, ayol senin burada ne işin var?'' dedi Feride teyze kaşlarını çatarak. ''Burada olmaman lazım. Bale dersin yok mu evladım senin?'' Bale dersleri. İşte bu da Asya'nın ayaklarına vurulmuş prangalardan biriydi. Kendi çocuklarının, zenginlerin çocuklarından aşağı kalmadığını görme hırsıyla yanıp tutuşan çok sayıda orta sınıf Türk ailesi gibi Kazancı ailesi de bir çare Asya'yı aslında zerre kadar ilgi duymadığı faaliyetlere katılmaya zorluyordu. Burası tam tımarhane diye mırıldandı Asya. Bu iki kelime son zamanlarda pelesenk olmuştu diline. Çekinmeden tekrarlıyordu habire. Sesini iyice yükseltip merak etmeyin diye gürledi. Zaten ben de çıkmak üzereyim. İyi de ne fayda? diye huysuzca söylendi Feride teyze, pasta tabağını işaret ederek. Bunun sürpriz olması gerekiyordu. Ne anladım ben böyle sürprizden? Zaten hanımefendi bu sene pasta istemiyormuş diye müdahale etti Banu teyze köşesinden. Masada bekleyen 3 tarot kartından birini çevirdi bunu derken. Yüksek rahibe kartı çıktı. Bilinç dışının ve farkındalığın simgesi. Hayal gücüne ve saklı yeteneklere doğru bir açılımın işaretiydi bu kart. Ama aynı zamanda bilinmeyene de gebeydi. Dudaklarını büzüp öteki kartı çevirdi. Kule. Büyük değişimlerin, duygusal patlamaların, ani düşüşlerin simgesi. Banu teyze bir an dalıp gitti. Sonra üçüncü kartı çevirdi, durakladı. Yakında bir misafir gelecekti galiba. Okyanusun öte yanından hiç beklenmedik bir misafir. Ne demek pasta istemiyor? Bugün onun yaş günü diye itiraz etti Feride teyze. Göz bebeklerinde asabi bir parıltı vardı. Ama sonra paranoyası tetiklenmiş olacak ki gözlerini kısarak Asya'ya döndü. Bana bak, yoksa birinin pastayı zehirlediğinden mi korkuyorsun? Asya hayretle baktı en kaçık en deli teyzesine. Geçen onca zamanı ve onca doğrudan tecrübeye rağmen hala şaşırabiliyordu onun ettiği patavatsız laflara. Hala bir strateji geliştirmeye başaramamıştı. Feride teyzenin feveranları karşısında sükunetini korumasını sağlayacak o altın stratejiyi bulabileceği de benzemiyordu pek. Psikolojik hastalıklar skalasını bir baştan bir başa dolaşıp paranoyaya intikal etmişti Feride teyze. Onu gerçekliğe geri döndürmek için ne kadar uğraşıyorlarsa o da o kadar paranoyaklaşıyordu galiba. Birinin pastayı zehirlediğinden mi korkuyor dedin? Uçtun gene Feride'cim. Tabii ki hayır. Senin tatlı kaçık. Konuşan Zeliha teyzeydi. Odadaki bütün başlar ona döndü. Kapıda dikilmişti Zeliha teyze. Olanca alımı ve güzelliğiyle. Omuzlarında fitilli kadife son yeşil bir ceket, ayaklarında yüksek topuklu ayakkabılar. Onu iç burkacak kadar güzel gösteren bir ifade suratında. Öylesine çekici, su gibi. Gençliğinde kısa etek ve yüksek topukta nefesini almış nice Türk kadının aksine Zeliha yaşlandıkça etekleri uzatıp topukları kısaltmamıştı. Giyim tarzı eskisi kadar gösterişliydi. Yıllar ablalarından çok şey alıp götürdüğü halde onu daha da güzelleştirmişti. Zamanla rüşvet yedirmiş olmalıydı. Mevcudiyetinin nasıl bir etki yarattığını bilircesine tebessüm etti Zeliha teyze. Manikürlü tırnaklarına bakarak kapıda dikildi bir süre. Ellerine çok ihtimam gösterirdi. Ne de olsa mesleğini onlarla icra ediyordu. Bürokratik kurumlardan ya da komuta zincirlerinden haz etmediği için kendine göre bir meslek seçmişti. Hem bağımsız